Musa 2. ayrım, sayfa 27. Onların bir deniz tanrısı yok. Gece yarısını 2 saat geçmişken Harun onu uyandırmaya geldiğinde çığlık atmamak için kendini zor tutarak dehşetle irkildi. Gözlerini açtı. Bir anda kalkarak sıkılmış yumruklarıyla Harun'un üstüne atıldı. Sonra durdu, şaşkın gözlerle kardeşine baktı. Harun, "Benim, ne oldu, neyin var?" Mos eliyle yüzünü sıvazlayarak, "Sandım ki," dedi. Yorgun bir sesle devam etti. Ramses, Ramses bana saldırıyor sandım. Gerindi. Matarasından büyük bir yudum su içti. Gecenin rutubeti kemiklerine kadar işlemişti. Gözleriyle ısınacak bir ateş aradı bir an. Aklın Ramses'te. Rüyanda bile onu görüyorsun. Ben yatmaya gidiyorum, biraz uyuyacağım. Bir şey olmadı değil mi? Hiçbir şey olmadı. Hepsi uyuyor burada. Karşıda da. 3 saat sonra seni uyandırırım. Ne? 3 saate kadar güneş doğmaz ki, diye bağırdı Harun. Herkesi uyandırmamız ve geri kalanların karşıya geçebilmesi için zaman gerekli. Sonra şafak söker. Neden bu kadar acele ediyorsun, ne var? Sana söyledim ya, Ramses'e güvenmiyorum. Sizi çok kolay bıraktı. Onun artık Tanrı'dan korkmadığını mı düşünüyorsun, diye sordu Harun. O hiçbir şeyden korkmaz, dedi Mos. Hala bir ateş arıyordu gözleriyle. Biraz ötede sönmek üzere olan bir ateş buldu. Kırıp küçülttüğü birkaç dal attı üzerine. Ateş çıtırdayarak canlandı ve tütmeye başladı. Yanında uyuyan ihtiyar uyanmıştı. Bir şeyler homurdandı, sonra ateşe yaklaştı. Oturdu ve Mos'a çapaklı, donuk gözleriyle baktı. Besbelli tanımamıştı onu. Belki de hiç görmemişti şimdiye kadar. Söylendi. Bu Mos deli. Neden? Diye sordu Mos. Neden arkadaşlarıyla bir olup bizi Mısır'dan çıkmaya zorladı? Biz orada rahattık. Evimiz vardı, sürülerimiz vardı. İstediğimiz gibi ekip biçiyorduk. Orada tutsaktık, diye cevap verdi Mos. Tutsaktık çünkü yeterince kalabalık değildik. Kendimizi savunamıyorduk, saydıramıyorduk kendimizi. Nereye gitsek aynı şey olacak. Ellerini ateşe uzattı, devam etti. Bunları Korah'a söyledim. Ama Korah, Mos'un İbrahim'in tanrısından emir aldığını söyledi. Sen buna inanmıyor musun? Hayır. O Tanrı'nın 400 yıl susup susup da tam bugün bizi sonunun nereye varacağını bilemediğimiz belalı bir serüvenin için yolladığını anlayamıyorum. Mısır'a geldiğimiz günden beri var olduğunu belli eden hiçbir işaret vermemişti. Şimdi kendini gösterdi. Çünkü köle yapılmıştık, dedi Mos. Uzakta çakallar uluyordu. Ayrıca bir Tanrı'nın bir ölümlüyle konuşmak için kendini gösterdiğini de hiç işitmemiştim, dedi ihtiyar. Sen kimlerdensin? Levilerden. İhtiyar başını salladı. Çok genç bir sesin var. Herhalde sağlıklı ve güçlüsün. Oysa aramızda senin gibi olmayanlar var. Bu zorlu sınava dayanamayacak ve yolun sonunu göremeyecekler. Kısa bir sessizlikten sonra Mos, ''Tanrı'ya inanmıyor musun?'' diye sordu. ''Tanrı'nın bana inanmasını isterdim,'' dedi ihtiyar. ''Acı çekmemize seyirci kalan bir Tanrı ne işe yarar? 10 yaşından beri çalışıyorum. Dürüst bir yaşamım oldu.'' Çocuklarımı yetiştirdim. Çocuklarım da torunlarımı büyüttü, yetiştirdi. Ve işte bak, şimdi çöllerdeyim. Namussuz bir adammışım gibi gece karanlığında, soğukta çöllerdeyim. Bu Tanrı kör mü? Ümit et baba, ümit et. Peki ya sen kimsin, ümit eden adam? Mos, dedi genç adam, ayağa kalkarken. İhtiyarı ateşin karşısında bıraktı ve sazların hışırtısını dinleyerek kıyı boyunca yürüdü. Yumuşak duygularla çılgın kehanetler arasında gidip gelerek. Ufukta ölümü görmeye çalışır gibi geceyi gözledi. Hiçbir şey göremedi. Yıldızlara baktı ve onların kendisinden önce de var olduğunu, sonra da var olmaya devam edeceklerini düşündü. Rüzgar daha sert esiyordu şimdi ve Mos kaygılanıyordu bundan. Uyuyanların yanına geldi. Uykudaki çocuklarına bakan bir baba gibi baktı. Onlar Mos'un çocuklarıydı bundan böyle. Ona karşı nankörce davranacaklardı kuşkusuz. Kutsal babalarına karşı oldukları gibi. Göğüs geçirdi. Tanrı bu ağır yükü neden kendisine vermişti? Güçlü olduğu için mi? Güçlülerin bu gücün bedelini ödemeleri mi gerekiyordu daima? Yanına bir gölge yaklaştı. Uyumuyorsun, dedi adam ve Mos, Mişael'in sesini tanıdı. Birinin nöbet tutması gerek. Hangi düşmana karşı nöbet tutuyorsun? Ramses, dedi Mos. Bize gece saldıracağına ihtimal verir misin? Bizim gibi o da karanlıkta göremez. Casuslarını gönderebilir. Ne yapmak için? Yerimizi öğrenmek için. Sonra şafakta saldırıya geçecektir. Bize niye saldırsın ki? Gitmemize izin vermedi mi? Felaketler aklını başına getirmedi mi sence? Verdiği izin öfkesinin sonucuydu. Bize kendisi için hiçbir değer taşımadığımızı göstermek içindi. Ama ben onun sözünden rahatça dönebileceğini biliyorum. Bizden Mısır'ın üstüne çöken felaketlerin öcünü almak ve kaçtığımız için bizi cezalandırmak amacıyla saldıracaktır. Üstelik biz onu iş gücünün çok büyük bir bölümünden yoksun bırakmış olduk. Ama yine de diye üsteledi Mişael. Kendisine bir haberci göndererek gitmekte serbest olduğumuz mesajını verdi. Bu izni geri alabileceğini mi düşünüyorsun? Sence sözünden döner mi verdiği sözden? İktidar sahiplerinin tek sözü güçleridir. Sen onu tanıyorsun. Onursuz olabilir mi? İktidar hırsı onur tanımaz Mişael. Ramses iktidar delisidir. Babası bir ölçüde onurluydu belki. Çünkü adını taşıdığı tanrıdan, Seti'den korkardı. Oysa Ramses kendisinin insan bedeninde bir tanrı olduğuna inanıyor. Böyle olunca da onun için sözünden dönmek diye bir kavram olamaz. Yaptığı her şey doğrudur. Tıpkı tanrılar gibi. Mişael artık konuşmadı. Liderinin gerçekçiliği onu şaşırtmıştı. Mos gözlerini göğe, yıldızlara kaldırdı. Gece yarısını 5 saat geçmişti. Esyon Geber'den getirdiği bir parça ekmek peynirle kuru inciri yedi. Matarasından su içti. İhtiyaç gidermek için biraz uzaklaştı, sonra döndü. Harun'u uyandırmaya gitti. Uykusu ağırdı Harun'un. Sonunda uyandı. Elleriyle yüzünü sıvazladı. Üstüne eğilmiş olan gölgeye baktı, göğüs geçirdi. "Ortalık kapkaranlık daha," dedi. "Bir saate kadar şafak sökecek. Haydi kalk. Mısır yakasında olanları uyandırmaya gidiyorum. Sen buradakileri uyandır." Harun nihayet davranmıştı. Gürültüyle nefes alarak kalktı. "Rüzgar sertleşiyor," dedi Mos. "Acele etmeliyiz." "Rüzgarla ne ilgimiz var?" "Anlatırım. Daha doğrusu kendin görürsün." Bakışlarıyla Mişael'i aradı, göremedi. Seslendi. Mişael koşarak geldi. "Meşaleleri hazırla," dedi Mos. "Sabaha beklemeyecek misin?" "Hayır, karşı kıyıya geçiyorum. Geçmeye hazır olanların hepsi de arkamdan gelecek. Bunun için meşalelere ihtiyacım var." Mişael az sonra elinde zifte karışan kum taneleri yüzünden çıtırdayarak yanan bir meşaleyle geldi. Bir başka meşale de birkaç adım ötedeki bir adamın elinde yanıyordu. Mos sığlığa yürüyerek keşif yaptı. Akıntı çok daha güçlüydü şimdi. Mısır kıyısına doğru dikkatli adımlarla yürüdü. Asya kıyısında duran Mişael'e "Arkamdan gel," diye bağırdı. "Akıntıya dikkat et." Sonunda karşı kıyıya ayak bastılar. Bir an durup dinlendiler, sonra gizemli bir savaşın ölüleri gibi yerlere serilmiş uyuyanların arasında dolaşmaya başladılar. Mos, göz kararıyla en az 15 bin kişinin hala bu kıyıda olduğunu hesapladı. "Haydi kalkın," diye bağırdı Mos en güçlü sesiyle. "Herkes uyansın, karşı kıyıya geçeceğiz." "Bu saatte mi?" diye sızlandı bir kadın. "İnsaf denen şey yok mu sende?" "Sizin iyiliğiniz için yapıyorum," diye karşılık verdi Mos. "Ölmek istemiyorsanız kalkın. Hepimizin karşıya geçmesi gerek, hemen." "Gece yarısı mı?" diye öfkeyle sordu bir adam. "Az sonra şafak sökecek," dedi Mos. "Eşyanızı toplayın ve hazır olun." Koyunlar melemeye başlamıştı. Bu sesler insanları da uyanmaya davet ediyordu. "Aranızdaki kabile şefleri kalksın, yanıma gelsinler," diye bir kez daha bağırdı Mos. Mişael'in meşalesinin ışığında. 5 ya da 6 kişi göründü. Ayaklarını sürüyerek geldiler. Aralarından biri Kohat adındaki adam, "Bu acele de ne oluyor?" diye sordu. "Ortalık iyice aydınlanmadan karşıya geçmiş olmamız gerek," diye aydınlattı Mos. "O senin kararın," diye cevap verdi Kohat. "Ben bunları koruyucu ve kurtarıcı tanrının emriyle söylüyorum. Sanırım Avaris'ten buraya bu kıyıda yerleşmek için gelmediniz." Tartışma sesleri öteki uyuyanları da uyandırmıştı. Bir kısmı bohçalarını toplamaya başlamıştı. Bazıları ihtiyaç görmeye gitti. Az sonra birkaç düzine insan geçmeye hazırdı. Mos, "Onlara yolu göster," diye seslendi Mişale. Geride kalan son huysuzları da kaldırmak için yanlarına gitti. Bazıları ortalık aydınlanıp suyu iyice görmeden Sazlıklar Denizi'ni geçmek istemiyordu. Ama sığlığa doğru yürüyüş başlamıştı ve gökyüzü ağrıyordu. Az sonra insan seli bir önceki günün yoğunluğuna erişti. Gecenin gölgeleri solumaya başlayınca Mos da ikinci sığlığın ortasında ellerini sallayarak bağırmaya başladı. "Buradan, buradan, çabuk!" Kalabalığın bir bölümü ona ulaştı. Mos ihtiyarları ellerinden tutarak cesaret vermeye çalışıyordu. Öteki sığlıkta Mişael meşaleyi söndürmüştü. Rüzgar büyük bir öfkeyle esiyordu. Gitgide yükselen dalgalar artık sığlıkların üzerinden aşmaya başlamıştı. Bir saatin sonunda Mos, sığlığa doğru yürüyen bir adama "Daha kaç kişi var?" diye sordu bağırarak. 2000 kadar herhalde, bilmiyorum. Dön ve onlara çabuk olmalarını söyle." Adam serüvende rol almanın sevinciyle döndü, koştu. Suyun ortasında bir koyun melemeye başladı o an. Yardıma gidenler yavru bir köpek balığının hayvanın kuyruğunu kapmış olduğunu gördüler. Koyunu kurtarmak için balığı öldürmek gerekti. Moss köpek balıklarının biraz yukarıda büyük siyahın yakınlıklarında yavruladıklarını hatırladı. Sonra kaçakların yarattığı sel yoğunluğunu kaybetmeye başladı ve Moss'un bulunduğu sığlıkta kimse kalmadı. Kıyıya kadar koştu, tırmandı ve etrafa baktı. Karşıda kumlarda tüten ateşlerden başka bir şey yoktu. Son yolcular da kıyıya inerek Michael'in beklediği sığlığa doğru yürüyorlardı. "Çabuk!" diye bağırdı Moss. Adamlar telaşlandılar ve adımlarını şaşırdılar. Biri düştü, Moss tutup kaldırdı. "Su buz gibi," diye sızlandı adam. "Ölüm daha da soğuktur," diye karşılık verdi Moss. Rüzgar savurduğu kumla adamların yüzlerini kamçılıyordu. Sığlığı en son geçen Moss oldu ve Harun'u karşısında buldu. "Onlara söyle ilerlesinler. Bütün gün bu kıyıda bekleyecek değiliz." "Neredeyiz? Burası neresi?" diye sordu Harun. "Şur çölünün yanındayız." Harun bir an durup düşündü. Bu çöl hakkında hiçbir şey bilmiyordu. "Ne tarafa doğru yürümek gerekiyor?" diye biraz kaygılı sordu Moss'a. "Güneye," dedi. Rüzgarlı, simsiyah bulutlarıyla karanlık ve soğuk bir gün başlıyordu. Moss, sığındıkları yabancı toprağın kıyısında durmuş, gözlerini kısarak karşıya veda ettiği Mısır'ın bu son görüntüsüne bakıyordu. Orada doğmuştu. Orada ona ün ve onur vermişlerdi. Ama bütün bunlardan geriye kalan sadece buruk anılardı. İnsanlar tanrılarını hizmetkarlarıymış gibi kullanıyorlardı orada. Oysa tanrı kimsenin hizmetinde değildir. Olamaz. Zavallı ahmaklar. Çürümeye, güzel kokularla, tahnitçilerle karşı koymaya çalışıyorlardı. Çözüm kafanızın içindedir oysa. Ve birden kuzeyde ufuk çizgisinin titreşimlerle kımıldadığını gördü. Sonra görüntü netleşti. Bunlar 10-12 zırhlı arabanın peşinde martıların canhıraş çığlıkları arasında ilerleyen Ramses'in piyadeleriydi. Boğulur gibi bir sesle haykırdı. "İşte geliyorlar." "Kim?" diye sordu Harun. Moss cevap vermedi. Birkaç kişi daha gelmişti yanlarına. Nereye baktıklarını anlamaya çalışıyorlardı. Sonra anladılar ve sustular. "Tam düşündüğüm gibi," diye mırıldandı Moss. "Kuzeyden geliyorlar. Sahil yolunda önümüzü kesmeyi planlamışlar. Gecikmelerinin nedeni bu." Harun ve ötekiler ne dediğini anlamamışlardı. Bağırıyorlardı. "Bizi yakalayacaklar. Hepimizi öldürecekler." "Kaçmanın hiçbir yararı yok," dedi Moss. "Burada kalacak ve bekleyeceğiz." "Sen çıldırmışsın," diye haykırdı adamlardan biri. "Attan daha hızlı koşabilir misin?" diye sordu Moss. "Bunca eziyet boşunaymış," diye göğüs geçirdi bir ihtiyar. "Bizler lanetliyiz." "Bu Avaris'teki birinci garnizon olmalı," dedi Moss. 1900 kişi." Harun boğazından hırıltılı bir ses çıkardı. "Arabalar sığlıklardan geçebilir mi?" diye sordu inler gibi. "Normal koşullarda evet," dedi Moss. "Tabii sığlıkların yerlerini bilmiyorlarsa." Gemiciler Ramses'e sığlıklar konusunda bilgi vermiş olabilirlerdi. Doğal kanaldan söz etmişler miydi acaba? Zırhlı arabaların sığlıklardan geçebilme olanağı çok az diye düşündü Moss. O halde buraya kadar niye gelmişlerdi? "Kuşkusuz bizi karşı kıyıda bulacaklarını sanıyorlardı," dedi yüksek sesle. "Orada hepimizi öldüreceklerdi," diye bağırdı adamlardan biri. "Neden o kadar acele ettiğini anladım," dedi Harun Moss'a. "Ne yapacağız?" "Tanrı'ya yalvaracağız," dedi Moss. Adamlara dönerek, "Dua edeceğiz." Şimdi orada durmuş büyülenmiş gibi rüzgar kadar hızlı ilerler görünen Mısırlıların gelişini seyreden 1000 kişi vardı. Çok geçmeden zırhlı arabalar sazların örttüğü karşı kıyıdaydı. Moss bir kez daha 12 araba saydı. Her birinde zırhı ve kaskıyla dimdik bir subay ve arkasında bir asker vardı. Durdular ve bağırarak apirolara bir şeyler söylediler. Kuşkusuz küfrediyorlardı ama kaçakların giysilerini parçalayacak gibi savuran rüzgar seslerini çöle doğru alıp götürdü. Moss saymaya çalıştı. Tahminen 2000 kadardılar. Avaris'teki birinci garnizonun tüm mevcudu. Demek Ramses, Harun'a gönderdiği mesajda hissettirdiğinden çok daha fazla önem vermişti apiroların gidişine. 2000 askerin, kaçakların büyük bir bölümünü kılıçtan geçirerek 10 ile 20 birini tutsak etmeye yeteceğini düşünmüştü hiç kuşkusuz. 6-7 asker kıyıya indi. Sığlık geçidi aramak için herhalde. Bir an, apiroların korku dolu bakışları altında çok güçlü olması gereken akıntıya karşı koymakta zorlandılar. Sonunda bir geçit bulduklarını belli eden işaretler yaptılar. "Kaçalım," diye bağırdı Harun. "Sakin ol, sana söyledim. Kaçmak hiçbir işe yaramaz," dedi Moss. Bakışları güneyde, Sazlıklar Denizi'nin güney ufkundaydı. dua edelim de bir an önce saldırıya geçsinler. Arabalardan biri yalparayarak sığlığa doğru ilerledi. Atlar dalgalarla karşılaşınca birden irkildi, şaha kalktı. Arabadaki subay döndü ve arkaları sıra sığlığa yürüyen askerlere eliyle işaret verdi. Mısırlılar kaçakların karşıya geçişleri sırasında gösterdiği dikkati bile göstermeden yürüdüler suya doğru. Piyadenin ilk grubu suya daldı. Birçoğu dengesini kaybetti. Bağırışmalar duyuldu. Biri bir sığlık geçidin ne olduğunu bilmiyordu kuşkusuz. Birden derin bir yere girdi. Ötekiler yardıma koşmak zorunda kaldılar. İlk zırhlı araba dalgaların arasına yürüdü. Bir ikinci hemen ardından geliyordu. Subaylar kuzeye, büyük siyah girişindeki dar boğaza doğru inanılmaz bir güçle akan sularla dehşete düşmüş atları zapt edebilme çabası içinde karşı kıyıda korkuyla kendilerini seyreden kaçaklara dikkat bile etmiyorlardı. Sadece arada bir anlamı çok açık bakışlarını onlara çeviriyorlardı. Yağmur başlamıştı. Harun, "Mos!" diye inledi. Mos hala dişleri kenetlenmiş kıpırdamadan sazlıklar denizinin güneyine bakıyordu ve o inanılmaz olayı gördüler. Bora bütün gücüyle patladığında peş peşe 7 zırhlı araba ve 1000'e yakın asker sığlık geçitte dalgalarla boğuşarak yürümeye çalışıyordu. Güneyden gelen ve uzun boylu bir insan yüksekliğindeki ilk dalga bir anda Mısırlıların üzerine geldi. Askerler şaşaladılar, sağa sola dağıldılar. Arabadaki subaylar dengelerini kaybetmişler, arabalardan biri ilk anda devrilmişti. Atlar sahipsiz kalmış arabaları çekip devirerek şaha kalktı. Korkuyla kişniyordu hepsi. Daha büyük ve güçlü ikinci dalga atları ve askerlerin çoğunu boğdu. Mısır kıyısında henüz denizi aşmak için sığlığa inmemiş olanlar, zırhlı arabaların sürücüleri, askerler, arkadaşlarının uğradığı felaketi dehşetten büyümüş gözlerle seyrediyorlardı. "Yüzme bilmiyorlar," diye mırıldandı Mos. "Bir deniz tanrıları yok, biliyorsun değil mi?" "Ama benim tanrım denizlerin de tanrısıdır." Harun bu kez de anlamamıştı onun ne dediğini. Dizüstü yere çökmüştü. Yağmurun ve rüzgarın ortasında hıçkırarak ağlıyordu. "Tanrım, tanrım bizi kurtardın," diye bağırıyordu. Mos'un elini yakalamıştı. Öpüyor, "biliyordun," diyordu. "Sen biliyordun." "Biliyordu," diye bağırdı ötekilerde. Fırtınanın öfkesini aldırmadan Mos'un etrafında toplanmışlardı. Yüzleri yağmurla ve gözyaşlarıyla ıslanıyordu. Mos gözlerini karşı kıyıdan ayırmıyordu. Artık Mısırlıların suyu aşmalarına olanak yoktu. Atlardan biri koşumlarından kurtulmuştu. Apiruların durduğu yamaca tırmanmaya çalışıyordu. "Yakalayın şunu," dedi Mos. Tanrı'nın emriymiş gibi insanlar atı yakalamaya koştular. "Mataralarınızı doldurun," diye emretti sonra. Kendi de hemen matarasının ağzını açtı. Dolsun diye yere bıraktı. Mısırlılar karşı kıyıda ne yapacaklarını bilemez görünüyorlardı. Suyun üzerinde cesetler yüzüyordu. Bir Mısırlı asker, sonra bir başkası, bir üçüncüsü apirulara doğru yamacı tırmanmayı başarmışlardı. Sallanarak zorla yürüdüler. Sonra nefes nefese yere yığıldılar. Mos en yakındakinin yanına gitti. Belindeki hançeri çekip aldı. "Gebertelim onları," diye bağırdı kabile şeflerinden biri. "Hayır," dedi Mos. "Onlar bizim tutsaklarımız. Artık tutsak alma sırası bizde." "Şimdi bu Mısırlıları besleyeceğiz, öyle mi?" diye öfkeyle sordu adam. "Tutsaklarımızı besleyeceğiz," dedi Mos. Başkaları da, ölümden kurtulmuş başka askerler de karşı yamacı tırmanmış, orada yığılıp kalmışlardı. "Neden burada duruyorsun?" diye sordu Harun. Sesinde hayal kırıklığı vardı. "Şimdiden sonra ne yapacaklar görmek istiyorum." Çok uzun süre beklemesi gerekmedi. Felaketten kurtulabilmiş 5 zırhlı araba geri dönüyordu. En akıllıca karar buydu. Çünkü fırtına daha da şiddetlenecek gibiydi. "Ramses!" diye haykırdı Mos. "Apiruların tanrısı çok, çok büyüktür." Geri çekilmekte olan son Mısırlıları seyretti. Giysisi sırılsıklandı. "Mataralarımızı doldurmalıyız," dedi bir kez daha. Harun'u kabile şeflerini çağırmaya gönderdi. Mos'a yürekten bağlanmış görünen Mişael ve 3 apiru, biri gururla başı dönmüş çok genç bir adam, ona 31 tutsak aldıklarını, ayrıca 12 araba atını da yakaladıklarını haber vermek için yanına geldi. "Güneye yürüyeceğiz. Her kabile şefi kendi insanlarının başında olacak," diye anlattı Mos. "Gündüzleri yol alacağız. Gece nerede mola vereceğimizi ben söyleyeceğim." Konuşurken sesinin pürüzlü çıktığını fark etti. Ve kalabalığın karşısında zihni yapılacak işlerle meşgulken birden kıl payı kurtuldukları korkunç ölümü olanca gerçekliğiyle apaçık gördü. Nefesi kesilir gibi oldu. Bütün vücuduyla titremeye başladı. Elleriyle yüzünü örttü ve ağladı. İlk pişmanlıklar. Yürüyorlardı. Hala yaşadıkları korkunun etkisi altındaydılar. Sadece bundan söz ediyorlardı. Şayet Tanrı Mısır ordusunu yok etmek için dalgalarını göndermemiş olsaydı, şu anda cesetleri binlercesi yan yana çöle yayılmış olacaktı. Ağlıyorlardı. Öyle ısrarla ağlıyorlardı ki insan gerçekten bu duydukları minnetin gözyaşları mı diye düşünüyordu. Ve çocukların gözleri korkuyla koskocaman açılıyordu. Zor kurtuldukları ölümün korkunç öyküsünü dinleyerek ağlıyorlardı. Herkes bir kez daha kendiliğinden kabileler olarak gruplar oluşturmuştu. Her kabile şefi yanında oğulları olduğu halde önde ve karısı, kız kardeşleri ve kızları ardında yürüyordu. Sonra öteki akrabalar ve en arkada hizmetçiler ve hizmetkarlar. Tek tük hayvan, Mısır'ın bereketli otaklarından çekilip alınmış birkaç eşek ve katır da arkaları sıra geliyordu. Mos ve Harun en önde yürüyorlardı. Meryem'le ailesi, Harun'un karısı Elişeba ve dört oğulları Nadab, Abihu, Eleazar ve İtamar onları izliyorlar ve ötekilere en öndeki grupta yürüdüklerini göstermek istercesine arada bir dönüp arkalarına bakıyorlardı. Mos, Meryem'in birkaç kez kardeşim Mos dediğini duymuş, buna çok sinirlenmişti. Harun kendisine Meryem'in kehanetlerde bulunduğunu biraz da utanarak anlatmamış mıydı? Tanrısal ruhun bedenine girdiğini söylüyor. Ne zamandan beri diye sordu Mos. Son birkaç aydır dedi Harun tereddütle. Mos'un çölde her şeye kadir Tanrı'nın sesini duyduğunu öğrendiğinden beri tabii. Bunlara derhal son vermek gerekiyordu. Harun'un karısına gelince Mos onun da Sazlıklar Denizi'nden geçişi kendisi başarmışçasına böbürlenerek konuştuğunu duyuyordu. Önceki gün iki boş boğaza hallerini bildirmek zorunda kalmıştı. Kadınlar arkaya diye emretmişti. İtiraz istemediğini belli eden sert bir sesle ve Meryem'le Elişeba'ya öfkeyle bakarak. Kadınlar şaşırmış, susmuşlar, Harun zor duyulur bir sesle itiraz etmeyi denemişti. Ah Tisipbora, bu kuş beyinlilerle ilgisi olmayan karısı, zerafetin zekası ve zekanın zerafeti Tisipbora. Mos'un aklı, düşünceleri tek ve gerçek sevgilisi, karısı olarak gördüğü kadına gitti karşı konulmaz bir özlemle. Ama başka şeyler düşünmeye zorladı kendini. Onu tekrar görebilecekti, biliyordu. Tanrı onu bu maddeler dünyasıyla olan tek bağından yoksun bırakmazdı. Gücünü ondan, o sevgili kadından alıyordu. Tanrı'nın emrini onun desteğiyle yerine getirmişti. Yalnız bir adam, kendi bedenini yer. Bir zamanlar yaşadığı Mısır'da böyle derlerdi. Birden düşmandan ele geçirdikleri atlardan birine binmeye karar verdi. Kadınları kendinden uzakta tutmanın tek yolu buydu. Harun'un oğullarından birini at getirmeye gönderdi. Genç çocuk bir saat sonra yedeğinde iki atla geri döndü. Mos ikinci atı Harun'a vermeyi düşündü. At binmeyi bir türlü beceremeyen Harun bu kez de eyerin üzerinde oturmakta zorlandı. Ama seyircilerin önünde başarısızlığını göstermek istemiyordu. Sonunda doğrulup oturdu. Mos bu kararın bir faydasını daha keşfetmekte gecikmeyecekti. Gücünü boşuna harcamadığı gibi çevreyi de daha iyi görebiliyordu şimdi. Sürekli büyük yeşilin karşı kıyısına bakıyordu. Beklenmedik bir anda Mısır devriyelerinin ortaya çıkmasından kaygı duyuyordu. Ama denizin iki yakası gitgide birbirinden uzaklaşıyordu ve bir saatin sonunda Mısır kıyısı suların ötesinde bembeyaz bir ufuk çizgisinden ibaret kaldı. Gençlik yıllarının, entrikaların, sevinçlerin, kadınların yok olup gittiği bu beyaz çizgide hiçbir şey görünmüyordu artık. Memphis'in sarayları görünmüyordu. Avaris'in nar bahçeleri, Hapenaht'ın entrikaları, Abaküs'lerin önünde yazıcılar, Buton'un büyüleri, hiçbiri görünmüyordu şimdi. Ve Mos'un orada bıraktığı oğulları, saraydakilerin affetmeyen bakışları altında kuşkusuz bambaşka bir adla büyüyecek olan oğulları. Bu arada Mos'u kaygılandıran başka bir konu daha vardı. Seti ve Ramses, Doğu Büyük Yeşil'in kıyılarını dolaşan savaş gemileri inşa ettirmişlerdi. Mos'un korkusu, Ramses'in çılgın öfkelerinden birine kapılarak bu teknelerden birkaçını kaçakların peşine yollaması olasılığıydı. Bunlar her biri en az 60 okçu taşıyabilen büyük gemilerdi. 500-600 okçu. Çok iyi tasarlanmış yaylarıyla onlara ağır kayıplar verdirebilirdi. Bu yüzden Mos sürekli denizi, özellikle de kuşku çekici yelkenlileri gözlüyordu. Bu gemilerin yelken donanımlarını biliyordu. Bir büyük ve bir küçük yelken. Ama yola çıktıklarından bu yana sadece herhalde kuştan gelen, dört köşe yelkenli bir tekne görmüştü. Bu nedenle sonunda bakışlarını önünde uzanan manzaraya çevirdi. Çöl. Yıllar önce kendisinin de bir ön seziyle kıyıdan uzaklaşarak güneye doğru yürümeyi yeğlediği ilk yolculuğunda tanıdığı çöl. Tanrı'nın yol göstermesiyle. Çöl ufka kadar, sonsuza kadar, pembe ve sapsarı dağlar ve sağda deniz. Yürüyecekleri bu sözde yolu, sürekli değişen hava koşullarının yaptığı çatlaklar ve kervanların ayak izleriyle dolu bu taşlaşmış toprağı tanıyordu. Cehennem sıcaklarıyla acımasız, korkunç rüzgarlarla parçalanmış, hiçbir yaşam belirtisi görülmeyen ağaçlıkların, dikenli çalıların bile gitgide seyrekleştiği bu yolu tanıyordu. Böceklerin sayıklarcasına sürekli seslenişini, kertenkeleleri, açlıktan gözü dönmüş yırtıcı kuşlarla leş yiyicileri biliyordu. Gecelerin dondurucu soğuğunu bildiği gibi. Buraları hiç görmemiş olan Harun, manzaranın tek düze çıplaklığıyla şaşkın çevresine bakıyordu. Kıraç, hırçın dağlar, kum ve deniz. Çölün zenginliklerini gösteren hiçbir şey, hiçbir belirti yoktu. Küçücük, mis kokulu, sapsarı, tadı güzel tohumlarının hevenk hevenk sarktığı ılgın ağaçları, akasyalar yoktu. Hüsam'la oğullarının bir zamanlar Mos'a anlattığı pırıl pırıl parlayan miskotları yoktu. Şimdi hüzünlü bir özlem duyuyordu Harun. Mos bunu onun hayal kırıklığıyla gölgeli bakışlarından anlıyordu. O her şeyiyle yaşanmaya hazır bir dünya istiyordu. Dopdolu, meyvelerinin ağırlığıyla eğilmiş hurma ağaçları. Dolgun kalçalı kadınlarıyla dopdolu bir dünya. Şu anda sadece açlığını hisseden ve sadece suya özlem duyan Mos'un aksine tuhaf bir hüzünle ben çöl için yaratılmışım diye düşündü Mos. Çölde özgürdü. Orada hayatta kalabilmiş, yaşamıştı. Orada dövüşmüştü ve orada bir gün alevler içinde bir çalılık görmüştü. Gittiğimiz yerde böyle mi? Diye sordu sonunda Harun. Hayır, Kenan ülkesi yeşil ve bereketlidir. Biz şimdi ters bir yoldan gidiyoruz. Neden? Çünkü eğer kestirmeden gidecek olursak Ramses'in ordularının denetimindeki bölgeye düşeriz diye anlattı. Sen şimdi git, bana tutuklulardan birini getir lütfen. Harun döndü gitti ve birkaç dakika sonra elleri arkasında bağlanmış bir Mısırlı askerle geri döndü. Mos atından inmişti. Hayvanın yuları elinde yürüyordu. Yolu incelemek ve yakın zamanda buradan geçenler olup olmadığına bakmak istiyordu. Ellerini kim bağladı diye sordu. Ne cevap vereceğini bilemeyen Harun'a. Askerin ellerini çözdü ve bütün öteki tutsakların ellerinin çözülmesini emretti. Sonra askere döndü ve Mısır diliyle konuştu onunla. Seni tutsak etmem için ellerini bağlamama gerek yok. Ne yapman gerekir? Diye küstahça sordu Mısırlı, bileklerini ovuştururken. 20 yaşlarında gencecik bir adamdı. Çeneleri inatla kenetlenmişti. Burada benim emrinde olmanın senin de yararına olduğuna seni inandırmam gerek. Orduda rütben neydi? Şu anda hala zırhlı araba subayıyım diye cevap verdi Mısırlı. Şu anda benim tutsağımsın, dedi Mos. Sazlık Denizi kıyısına vardığınızda nereden geliyordunuz? Sahil yolu üzerindeki Sin'den. Mısır ordusunun bu kadar gecikmesinin nedeni buydu demek. Çok yavaş yürümelerine rağmen kaçaklar Tanrı yazgısı geçişi tamamlayamamışlardı. Bizi Sin'de yakalayabileceğinizi sandınız öyle mi? Evet, size Sina yolunu kapatmak istiyorduk. Ama sınır nöbetçileri sizi görmediklerini söyleyince güneye doğru yürüdüğünüzü ve hala krallığın topraklarında bulunduğunuzu düşündük. ''Bize gidiş izni verdiğin halde kralın neden fikir değiştirdiğini biliyor musun?'' diye sordu Mos. ''Biz orduda sizin gerçekten gidebileceğinize hiç ihtimal vermemiştik. Neden gidiyorsunuz?'' ''Artık usandık. Ülkeniz koskocaman bir hapishane olmuştu bizim için.'' Subay bu cevap üzerine düşünüp düşündü. Ama anlamış görünmüyordu. ''Peki şimdi nereye gidiyorsunuz?'' diye sordu. ''Kenan ülkesine, gelmiş olduğumuz yere.'' Orada Mısır'da olmayan ne var? Özgürlük. Bu kavram da Mısırlı için hiçbir şey ifade etmiyordu. Onun gözünde özgürlük neydi ki? O kendi ülkesinde özgürdü. Başkalarının başka koşullarda yaşadığını düşünemezdi bile. Mısır dilini bu kadar güzel konuştuğuna göre sen Usar Mare'nin yeğeni olmalısın. Yanılıyor muyum? Evet, haklısın. Apiruların şefi sen misin? Evet. Orduda senden söz edildiğini duymuştuk. Usar Mare seni yakaladığı an köpeklere yedirecek. Beni yakalayamayacak. Neden? Çünkü benim tanrım onunkilerden çok daha büyük ve sizi yendi. Biz yenildik öyle mi? Diye tekrarladı Mısırlı. Elinizde bir sapanınız bile yok. Görüyorsun ya, dedi Mos, daha iyi incelemek için yola doğru eğilerek. Tutsak almak için sapana gerek yokmuş. Neye gerek varmış peki? Tanrıya. Bizim de tanrılarımız var. Onlar sizi sulardan kurtaramadı. ne çekirgelerden, ne de Nil'in kan rengi sularından, ne kurbağalardan, ne sineklerden, ne de yeni doğmuş yavrularınızı alan ölümden, diye cevap verdi Moz. Mısırlı bir süre düşündü. Onlar senin de tanrıların, dedi. Sen Usermare'nin yeğeni değil misin? Nasıl tanrılar bunlar, dedi Moz. Hayvan kafalı tanrılar. Birbirlerini öldüren, yok eden tanrılar. Hayır, onlar artık benim tanrılarım değil. Ben gerçek tanrıyı bildim. Senin tanrın hangisi, söyle o halde. Kim senin tanrın? Benim tanrım o. Bu bir cevap değil. Ola ki senin kulakların sağır ve gözlerin kör. Ola ki sen Ramses gitmemize izin vermediği için Mısır'ın yaşadığı felaketleri görmedin. Peki az önce bizi yakalamaya gelen askerleri gönderdiği sularla boğduğunu da mı görmedin? Senin tanrın hangisi, söyle, diye ısrarla sordu asker. Bu kadar güçlüyse benim de tanrım olmasını isterim. Önce kendi tanrılarından vazgeç. Neden? O öteki tanrılara düşman mı? Öteki tanrı yok, diye bağırdı Moz. Yok, sadece o var. Neye benziyor peki? Hiçbir şeye benzemiyor ve her şeye benziyor. Madem bu dünyayı o yarattı. O ana kadar kara bulutlarla kaplı olan gökyüzü birden açıldı. Ama rüzgar hala bütün gücüyle esiyordu. Deniz köpük köpüktü. Gün ortasından az sonra dört kabile şefi, büyük baba Kohat, Mahli, Yeşu ve Korah, Mos'la Harun'u görmeye geldiler. Şimdi Mısır topraklarından çıktığımıza ve aceleye de gerek kalmadığına göre, dediler, biraz dinlenip kendimize çeki düzen vermek için mola istiyoruz. Mos onlara hak verdi ama yolculuğu uzatmamak için molaları çok da uzatmamak gerektiğini hatırlattı. Yiyecek ve suyu ne zaman buluruz, diye sordu Kora. Suyu 3 günden evvel bulamayız, dedi Mos. Daha önce buralarda yaptığı yolculuğu hatırlayarak. Üstelik o zaman durmadan yürümüştü, mola vermeden, sadece geceleri dinlenerek. Miriam kocasıyla birlikte kabile reislerinin ardından gelmişti. Asla vazgeçmediği o hiçbir şeyden memnun olmayan tavrıyla konuşulanları dinliyordu. Ne kadar suyunuz var, diye sordu Mos. Orada Sazlıklar Denizi'nde yağmur yağdığı sırada size mataralarınızı doldurmanızı söylemiştim. Biz de öyle yaptık ama ancak 2 gün yeter. Herkese söyle, çok dikkatli harcasınlar. Tamam, suyu hallederiz, dedi Kora. Ya yiyecek? Ekmek aldık yanımıza, değil mi, dedi Harun. Peynir, yumurta, hurma, kuru incir. Evet ama o da ancak 4-5 gün idare eder. Pekala, zamanı gelince düşünürüz, diye karşılık verdi Mos. Dur bir dakika, dedi başka bir kabile şefi Samuel. Yanlarına kadar gelmişti. Sen şimdi bize Kenan'da yiyecek bulamayacağımızı mı söylemek istiyorsun? Hayır, ben öyle bir şey söylemedim, diye açıklamak istedim Oz. Kenan toprağı bereketlidir ve Tanrı bizi çölde yaşayalım diye kurtarmadı Mısır'dan. Ama Kenan'a kadar yolumuz uzun ve çölden geçmek zorundayız. Onun için oraya ulaşana kadar azla yetinmek gerekecek. Anlatabildim mi? Kabile şefleri durup düşündüler. Sonra Samuel tekrar sordu. Kenan'a kaç günde varırız? Mos bir an sustu. Kesin bir şey söyleyemem, dedi. 1 ya da 2 ay. Yürüyüş hızımıza bağlı. 1-2 ay mı? Diye korkuyla bağırdı adamlar. Açlıktan, susuzluktan ölürüz hepimiz. Ve Mos'un yanından ayrılmamış olan Mısırlı'ya kin dolu gözlerle baktılar. Kendi kendilerine bunun ve bütün öteki Mısırlıların doyurulacak fazladan birer ağız olduğunu düşünüyorlardı kuşkusuz. Ama emzikli kadınlar var, dedi biri. Su ve yiyecekte ayrıcalıkları olacaktır, dedi Mos. Tanrı'nın Mısırlı çocuklar ölürken bizimkileri koruduğunu görmediniz mi? Memedeki çocukların ölmesine izin vereceğini düşünebilir misiniz? Tanrı sizleri Ramses ordularının kılıçları altında ölmekten kurtarmadı mı? Diye sözlerine devam etti. Sesinden zor zapt ettiği öfkesi belli oluyordu. Üstelik sadece birkaç saat önce belleğiniz bu kadar mı kıt? Sizi açlıktan ve susuzluktan ölmeye bırakacağını mı sanıyorsunuz? Ya da Tanrı'ya inanmıyor musunuz? Öyle mi? Affet, affet bizi Mos, diye bağırdı kabile şefleri. Tabii Tanrı'ya inanıyoruz. Böyle bir şeye nasıl... Biz sadece bazı şeyleri öğrenmek istedik, günlük sorunları. Mos peki der gibi başını salladı. Ama hepsi canının sıkılmış olduğunu anlamıştı. Kabile şefleri yerlerine döndüler, biri dışında. Yeşu'ydu bu. Nun'un oğullarından biri. Sazlıklar Denizi'ni geçişleri sırasında Mos'un dikkatini çeken güçlü, yapılı bir genç adamdı ve sakin yüzünde en ufak bir yakınma izi belirmeden kadınlara ve yaşlılara tükenmeyen enerjisiyle yardım etmişti. "Mos," dedi Yeşu, "bizim düşmanlarımız sadece Mısırlılar mı?" İşte nihayet ekmekten ve şaraptan söz etmeyen biri. "Ne demek istiyorsun?" "Şunu demek istiyorum ki, kabile şefleriyle ihtiyarların bastonlarından ve bazılarımızın bellerindeki hançerlerden başka bir saldırıya uğradığımızda kullanabileceğimiz hiçbir silahımız yok. Ne bir ok, ne bir yay, ne de bir sapan. Senin daha önce buralara geldiğini duymuştum. Onun için sana korkulacak başka düşman yok mu?" diye sordum. "Yağmacı çeteler var ama bize bir şey yapamazlar. Kervanlara saldıran 15-20 kişilik atlı çeteler. Önemli bir zarar veremezler." "Başka yok mu?" "Bilmiyorum," dedi. Mos gerçekten de bu sorunu ilk kez düşünüyordu. Geçmişte onu iyi karşılamışlardı. Çünkü gençti, güçlüydü, yakışıklıydı. Özellikle de yalnızdı. Tek başına. Ama şimdi on binlerce kişinin geldiğine gören yerli halkların tepkisinin ne olacağını kim bilebilirdi? Onları işgalci düşmanlar sanabilirlerdi. "Ne öneriyorsun?" diye sordu genç adamı. "Buralarda az da olsa ağaçlar görüyorum," dedi Yeşu. "En düzgünlerinden dallar keser, daha da düz olması için bıçaklarımızla yontabilir, uçlarını ateşle sertleştirebiliriz. İyi kötü birkaç silahımız olur böylece." Mos geçmişte bir yay yapabilmek için ne kadar uğraşmış olduğunu hatırlayarak başını salladı. "Aramızda gençler var," diye devam etti Yeşu. "Yürürken bile bunu yapabilirler pekala. Molalar sırasında da oyalanmış olurlar." "Mükemmel bir fikir," dedi Mos. "En uzun dalları seçin o zaman. En iyisi genç servilerin düzgün dalları. Servilere ileride yolumuzun üstünde de rastlayabiliriz. İçinizde sapan kullananlar yok mu?" "Vardır kuşkusuz." "Var tabii. Onlara cephelerine işe yarar birkaç çakıl taşı koymalarını ve alıştırma yapmalarını söyle." Genç adam başını eğerek selam verdi ve insanlarının yanına gitti. Meryem geri dönmüştü. Yine kaşları çatıktı. "Mos," dedi, "İçimizde sana körü körüne bağlı olanlar var. Ama birçoğu da bizden sonra Mısır'da yalnız kalmamak için yola çıkmış olanlar." "Evet," dedi Mos. "Çok az yiyeceğimiz var," diye devam etti Meryem. "Ve aç susuz kalırsak bu insanlar isyan edecek. Gittiğimiz yolun doğru olduğundan emin misin?" "Kaçtığım zaman bu yoldan geçtim," dedi Mos. "Zor bir yol ama ölecek kadar değil. Bu insanlar onları Mısır'dan Tanrı'nın çıkardığına ve sonuna kadar da koruyacağına inanmıyorlarsa sonları gelmiş demektir." Meryem aşırı bir heyecanla bağırdı. "Ama görmeleri gerek Mos. Kendilerini hangi Tanrı'nın koruduğunu görmeleri gerek. Harun bana anlattı. Hepimize anlattı. Sen görmüşsün. Tanrı'yı bir alevin içinde görmüşsün. Alevli çalılar olayını böyle anlatmışlardı demek ki. Ama onlar hiçbir şey görmediler." Bir an sustuktan sonra "Benden ne istiyorsun?" diye sordu Mos. Meryem gözlerini kardeşinin gözlerinden ayırmadan devam etti. "Senden istediğim, bu insanların hepsinin Tanrı'ya inanmadığını unutmaman." "Neye inanıyorlar peki?" "Bir sürü Tanrı'ya. Bilmiyor musun? Sen bizi tanımıyor musun? Sen kralın sarayında büyüdün. Sonra bir prens olarak yaşadın. Dilimizi bile doğru dürüst konuşamıyorsun. Onlar Baal'e, Apis'e, Osiris'e, Isis'e inanıyorlar. Sen Tanrı'dan söz ettiğin zaman onlar onun Baal ya da öteki tanrılardan biri olduğunu sanıyorlar." "Peki sonra?" dedi Mos sertçe. Kardeşinin bu tepeden bakan tavrına sinirlenmişti. "Onlara Tanrı'nın bütün o taptıkları tanrılardan biri olmadığını göstermek gerek. Hem de bir an önce, gecikmeden." Mos başını salladı ve Meryem kendini beğenmiş tavrıyla döndü, uzaklaştı. Evet, haksız değildi ama haklılığını Mos'un yüzüne çarpacak kadar haksızlık ediyordu. İlk mola emri verilmişti ama Harun çadır kurmamaları için kalabalığı bir baştan bir başa dolaşmak zorunda kalmıştı. Bazıları yatıp uyumak, bazıları rüzgardan ya da güneşten korunmak istiyordu çadırlarında. "Hayır," diye bağırıyordu Harun. "Sadece karnımızı doyurup biraz dinlenmek için durduk. Yürümeye devam etmemiz gerek." Çocuklarla gençler sahile koşmuşlardı. Birçoğu denizi ilk kez gördüğünden keyifli çığlıklar kopararak çırılçıplak suya atmıştı kendini. Mos bu sonu görünmeyen kalabalığı dolaşıyordu ve bir kadının "Mısır'da ne kadar rahattık, aç susuz çölün ortasındayız," diye sızlandığını duydu. Meryem haklıydı. Onlara göstermek gerekiyordu. Düşünceleri bir an gerilere, Rumi, Arfaksat ve birkaç eski tanıdıkla buluşmalarına gitti. Avaris'in sıcak gecelerinde hayallerindeki bir ülkeye gitmek için kendilerine öncülük etmesini istedikleri o uzak geçmişe. Odalığı Butto'nun göğsünden yayılan lotus çiçeği kokusu, nar ağaçlarının gölgelediği bahçede çiriş otları arasında keyifle gerinen yaban kedileri, kayısı rengi gün batımında ürperen papiruslar, tahtın gölgesinde yaşanan duygusal yoksunluk ve gönül çöküntüleri. Bütün bunlar yoktu artık. Doğa ötesi güç ona seslenmişti. Yüce sesin titreşimleri, yaşam sandığı şeyi dolduran yapay süsleri, gerçekte var olmayan gücü, kolay ve ucuz ten zevklerini, abanos sandalyelerini ve kaymak taşı masaları, rüzgarın tozları savurduğu gibi savurup yok etmişti. Tüm güçlerin üstündeki bir güç ona bir kader hazırlamış ve yıldızlardan yapılmış muhteşem bir gerdanlık gibi boynuna takmıştı. Usta başını öldürmüş olmasaydı yine de kalamazdı Mısır'da. Mısır'da her şey bozulmuş, kokuşmuştu. Evet doğruydu. Çiçeğe durmuş badem ağaçlarının ve Yasemin ruhu sürünmüş küçük rakkaselerin kokusundansa çölün sıcak toz kokusunu seviyordu. Deniz kıyısı boyunca yürürken mırıldandı. Bir usta başıyım ben de. Tanrı'nın emrinde. Onun buyruklarını yerine getiren bir ustabaşı. İkinci ayrım sonu, sayfa 49.